Derya biraz mahcup, gülümsedi hepimize. Efendim, Derya üniversiteye başlamadan önce bir yıl yayın evinde staj yapmak istedi. Yayın evinin tüm bölümlerinde çalışacak sırayla. Editoryal çalışmaları en sona bırakacağız ki yurt dışında bozulmaya başlayan Türkçesini toparlamaya zamanı olsun. Hepiniz onun amirisiniz. Teker teker hepinize asistanlık yapsın istiyorum. Derya'nın gülümseyen yüzü asıldı. Arkadaşlar, lütfen ona yardımcı olun, işi öğretin. Hepimizden onay veren mırıltılar yükseldi. Şimdi gelelim önemli noktaya. Ben yaz tatilimiz sırasında Uzak Doğu'ya gittim ve bazı olumlu gelişmelerle döndüm. Allah kısmet ederse yeni yılda Çin'e açılıyoruz. O şaşkınlık seslerinin kesilmesini bekledi. Ben söylediklerinin gerçeklik payını bildiğim için gözlerimi kaçırdım ve yüzümün kızarmasına mani olamadım. Ne o? Şaşırdınız değil mi çocuklar? Hayat böyle sürprizlerle doludur işte. Şimdi hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor çünkü. Göz göze geldik. Bakışlarıyla saçlarımı kestirmemi onaylarcasına hafifçe gülümsedi bana. Sözlerine devam etmeden önce, canım benim diye geçirdim içimden. Seninle birlikte olabilmek için saçlarım feda olsun. Saçlarım feda olsun ama Recep de mi feda olsun? Toplantı odasının kalabalığında unutur gibi olduğum yürek sızısı göğüs boşluğuma geri döndü. Sızıntıyla birlikte hasret. Şairin dediği gibi, ah deli hasret, deli hasret. Birden burnumda buram buram tüttü Recep. Kendimizi kan kardeşi ilan ettikten sonra meşenin gövdesine sırtımızı dayamış, ayaklarımızı uzatmış oturuyorduk toprakta. Sana bir sır vereceğim ama utanıyorum demişti Recep. Ne utanması, biz kardeş olduk oğlum. İşte onun için zaten. Yoksa söylemezdim. Kimseye anlatmak yok ama. Yok. Söz mü? Erkek sözü. Benim dedem var ya, Musa mı? Babanın babası. O işte. E ne olmuş ona? Onu öldüreceğim. Dövüyor mu seni? Dövüyor ama onun için değil. Ne için? Recep söylemekle söylememek arasında bir süre kararsız kaldı. Sonra yerden bir taş kapıp tüm gücüyle uzağa fırlatırken bir nefeste çıkardı baklayı ağzından. Anamı sikiyor. Ne? Öyle işte. Atma lan. Olmaz öyle şey. Gördüm lan. Gözlerimle gördüm. Yemin et. İki gözüm önüme aksın. Allah ikisini de kahretsin inşallah. Allah belalarını versin. Anamın suçu yok. O istemiyor bu işi. İstemese yapmaz. Mecbur. Korkutmuş anamı. Oğlunla beraber sokağa atarım ikiniz de demiş. Mapustaki kocana haber yollarım. Karın kötü yola düştü diye demiş. Yapma ya. Vallahi doğru. Anan mı söyledi? O da söyledi. Ben de gördüm. Dersleri erken paydos etmişti ya öğretmen. Hani soba tütmüştü de duman doluydu sınıf. Duman doluydu sınıf. Hepimizi eve yolladıydı. İşte o gün. Geldim eve. Ahırın önünden geçerken sesler duydum. Yavaşça içeri girdim. Bu dedem olacak herif anamı ahırda sıkıştırmış. Geldiğimi duymadılar. Yanaştım. Kendimi gizleyip dinledim. Kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. Anamın üstüne üstüne gitti. Anam ayaklarına kapanıp ağladı. Yapma, etme, günahtır, ayıptır diye yalvardı. Yalvardı o deyyusu ama dinletemedi. Baktım pantolonunu çözüyor. Koştum odunluktaki baltayı kapıp geldim. Yavaş yavaş yürüdüm. Arkasında durdum herifin. Tam beline indirecektim ki anam gördü beni. Bir çığlık attı. Sonra da kendini yere attı. Kas katı kaldı yerde. Hınzır herif. Anamı bayıldı sandı. Telaşlandı. Başına çöktü. Uyan sana filan diyor. Ben ona görünmeden kaçtım oradan. Anamla daha sonra evde yüzleştim. Sen kendini yere atmasaydın, ben o Hınzır'ı gebertecektim. Sonra birlikte kaçardık buralardan dedim. Çok uzaklara giderdik. Anam bu sefer de dedeme bir kötülük yapmamam için benim ayaklarıma kapandı. Kimseleri inandıramayız oğlum dedi. Beni öldürürler. Seni de bu çocuk yaşında mapusa atarlar. Olan yine ikimize olur dedi. Musa alçağı aklından geçenleri anlarsa seni vurur. Kaza oldu der. Sakın oğlum sakın dedi. Ayaklarının altını öpeyim yapma. Unut gördüklerini dedi. Bizim civar köylerde gelip geçmiş bir sürü şey anlattı. O kendini asan kuyucuların Elif'i. Sonra şey. Hani Zehra Ebe'nin kardeşini. Öte köyden Hüsnügillerin kızını. Bütün bu kadınların başına gelenleri anlattı. Ağladı durdu. Duymuşsundur sen de ha? Duymuştum elbette. Bizim buralarda olurdu böyle vakalar. Gün gelir genç kadınlar ya ölü bulunur ya intihar ederlerdi. Önce derin bir sessizlik olurdu. Sonra bir şey söylemez, sormaz. Sanki bilmek istemezdi ölüm nedenini. Kimse bir şey sormaz, söylemez. Sanki bilmek istemezdi ölüm nedenini. Sonra zaman içinde bir fısıldaşma başlardı. Kadınlar çeşme başlarında, evlerin önünde, imecilerde kulaktan kulağa fısır fısır anlatır. Sesler giderek yükselir. Anaların eteğinde oynayan çocukların da kulağına gelir. Ağızdan ağza, kadından kadına, çocuktan çocuğa, kulaktan kulağa yayılır. Kahvelere iner, tarlalara düşer. Bir mırıltı gibi başlar, çığlık halini alırdı. An gelir herkes bilirdi. İşte o herkesin bildiği an ibret zamanıydı. Gözdağı zamanıydı. Kızlara, kadınlara, erkeklerin sözümüzden çıkarsanız işte böyle olursunuz. Gebermekle kalmaz, dile de düşersiniz. Ölünüz bile hayretmez deme zamanı. Sonra kabaran denizin sakinleşmesi gibi yavaş yavaş hızını kaybederdi dedikodu, söylenti, yakıştırma, varsayma. Adına ne derseniz deyin. Yani gerçek. Köyle yine hiç konuşmaz olurdu, unutulurdu. Arada bir, iki boş boğaz çıkar da şikayet ederse polise filan, köy baştan başa dilsiz. Kimse ne görmüştür ne duymuştur. Tecavüzler, dayaklar, dayağın aşırı kaçtığı evlerde kazara ölümler olağandır çünkü. İnsanlık halidir. İnsanlığın bu halde olduğu en büyük ayıp ise aile içi olayları şikayet etmektir. Kol kırılır, yin içinde. Atalarımızın bu sözünü bilmek için kör hocaya derse gitmeye gerek yoktu. Her evin aile reisi belletirdi bunu kendi evinin halkına. Doğru söylemiş anan dedim. Ne yapacaksın şimdi sen? Bilmiyorum kardeş. Anam dedi ki, baban dönene kadar sabredelim. Sokakta kalmayalım. Zaten nereye gideceğiz ki dedi. Duvarda asılı Kur'an'ı indirdi. El bastırdı kimseye bir şey anlatmamam için. Ama işte sana söyledim. Çarpılırsan bundandır bilesin. Çarpılmazsın korkma dedim. Kimse çarpılmamıştı bugüne kadar yalan söylediği için. O niye çarpılsın ki? Zavallı arkadaşım benim. Zaten sillesini yemiş feleğin. Babası mapusta olan başka çocuk yoktu okulda. Bir de çarpılacak değildi herhalde. Babası 3-4 yıldır içerideydi. 15 yıla mahkum olmuştu. Ama Recep o kadar yatmayacağını söylemişti bana. Anası affa güveniyordu. Af ne zaman çıkacakmış diye sordum. Seçimler varmış ya, yine yakındır dedilerdi. Dayanacaksın o zaman. Baban gelince kurtulursunuz. Gelirse eğer. Söyleyecek laf bulamadım. Recep ağlamaya başladı. Önce usul usul, sonra avaz avaz ağladı. Ben yanında hiçbir şey yapamadan öyle kaz gibi oturdum. Kendi başıma geleceklerden habersiz, benim babam mapusta olmadığı için ne kadar şanslı olduğumu düşünerek. Kendi yangının başlamamıştı henüz. Bu deden olacak herife dünyayı zindan edelim dedim sonunda. Nasıl? Ona tuzaklar hazırlarız. Ayı kapanları kurarız. Ahırında yangın çıkarırız. Bahçesine yılan salarız. Kümesine çakal sokarız. Hayatını cehenneme çeviririz. Neler yapacağımızı oturup düşünelim. Ya yakalanırsak? Yakalanmak yok. Akıllı olacağız. İntikam almak istemiyor musun? Onu öldürmek istiyorum. Anan demiş ya, öldürmenin sana faydası yok. Gel biz onun cezasını başka türlü verelim. Düşmanlarımıza pusu kurmak, kızdıklarımızı tuzağa düşürmek, bizim oralarda daha çocuk yaşlarımızda büyüklerimizden görerek, duyarak edindiğimiz davranış biçimlerimizdi. Bu tür davranışların Kur'an kursunda öğrendiklerimizle çeliştiğini sorgulamak ise hiçbirimizin aklının ucundan geçmezdi. Dedeyi de yaptıkları için jandarmaya ya da köyün ileri gelenlerine şikayet etmeyi düşünmemiştik bile. Üstelik bu suçun büyüklüğünü idrak edecek yaşa gelmiştik o günlerde. Cinselliği kedilerle köpeklerden öğrenmeye kalkıştığımız günler çoktan geride kalmıştı. Yaşıtlarımızdan ziyade bizden birkaç yaş büyüklerle edinilen sohbetler sayesinde en çok da Hüsam'ın katkısıyla bu konuda oldukça bilgilenmiştik. Dördüncü sınıfın sonuna yaklaşıyorduk. Dedeye zina suçuyla orantılı bir ceza düşündük Recep'le. Bora, sana bir şey sordum. Duymuyor musun beni? Pek dalgınsın bugün. Hasta mısın yoksa? Silkindim. Sevgilim gözlerinde derin bir endişeyle yüzüme bakıyordu. Sadece yol yorgunuyum. Yeni döndüm de memleketten. Dün gece yoldaydım, ondandır. Bu yalanı atarken yine hafifçe kızardım. Masanın etrafında oturanlardan hiçbirinin yüzüne bakamadım. Sorusunu tekrarlamadı. Bu gece erken yat, dinlen o halde. Yarın fişek gibi ol, Emi dedi. Öyle yapacağım zaten. Patron konuşmasının sonunda Çin'den getirdiği ufak tefek hediyeleri dağıtmaya başladı hepimize. Ben kendi hediyemin elbette ne olduğunu biliyordum. Uzattığı paketi aldım elinden. Kağıdı yırtıp ilk kez görüyormuş da çok sevinmiş gibi yapmalıydım. Ama oyun oynayacak gücüm kalmamıştı. Kuru bir teşekkürle geçiştirdim. Arkadaşlarımın neşeli, coşkulu nidaları arasında benimki pek sönük kaldı. Coşkusuzluğumu sanırım yorgunluğuma verdiler. Çin yolculuğunda patronlarına eşlik ettiğimi gözleriyle görseler inanmazlardı herhalde. Benim armağanımı unuttunuz İlhan Bey diyen Derya'nın sesi düşüncelerimi böldü. Siz armağanlarınızı çoktan aldınız küçük hanım. Hatta içlerinden biri şu anda kulaklarını süslüyor dedi sevgilim. Baba kızın bu tatlı atışmasına hepimiz güldük. Sevgilim birkaç kişinin sorusunu yanıtladıktan sonra toplantıyı sona erdirdi. Odadan çıkmadan önce yanıma geldi. Bir ara odama uğra da son eskizlerini göster bana dedi. Fuara yetiştireceğimiz o iki kitabın kapakları vardı hani. Dün geceden sonra bu kez de neden dalgın ve durgun olduğuma dair sorularına maruz kalmak istemiyordum. Tatilde çalışamadım dedim. Size gösterebileceğim bir şey yok. Yüzüne gölge düştü. Ona karşı hırçın olmak için bir nedenim yoktu. Ama içimden aksi, sevimsiz, uyumsuz olmak geliyordu. Sırf kendime kızdığım için. Aslında beni hoş tutmak için çırpınan adama böyle davranmaya hakkım yoktu. Geri adım attım. Hemen bir şeyler hazırlar, size getiririm dedim. Pekala. Arkadaşlar yavaş yavaş yerlerine dönüyorlardı. Ben kapıdan çıkarken İlhami kolumu tuttu, kulağıma eğildi. Odama gelmek için akşamı bekleme. Ayrıca ben saçının bu halini çok sevdim dedi usulca. Yakışmış sana. Dazlaklığın bana yakışmadığını biliyordum. Kendimi iyi hissedeyim diye öyle söylüyordu. Çünkü nazik, iyi bir insandı. Ve ona böylesine bağlanmamda bana iyi davranmasının payı büyüktü. İyi muamele görmeye öyle muhtaçtım ki. Ama haydi itiraf edeyim. Uzun parmaklı ellerinin, muntazam dişlerinin, ak düşmeye başlamış açık kumral saçlarının, bir gram yağ bulunmayan atletik bedeninin tuzağına düşerken, nezaketinden, iyi huyundan haberdar değildim. Kaslı göğsü ve adeleli bacakları, bana karşı hiç değişmeyen sevecenliğinin yanı sıra, kırklarını yaşayan bir erkek için tahminlerimin ötesinde sevgili paketimden ekstra bonus olarak çıkmıştı. Bölümüme dönerken sokak kapısının önünde içeri yeni girmekte olan Handan Hanım'a rastladım. "Günaydın Bora," dedi. "Toplantınız bitti mi?" "Evet, şimdi bitti. Keşke siz de..." "Benim bu sabah bir yazarla randevum vardı." "Çin, biliyorum biliyorum, İlhami'nin hayali projeleri işte." Yüzündeki alaylı ifadeyi anlamazdan geldim. Odasına girmeden önce bana bir koyu kahve yollat Nadide buyurdu. Handan Hanım kapısını kapatınca Nadide Hanım usulca "bugünlerde barut fıçısı gibi," dedi. Gözleriyle kapısını işaret ederek. "Allah vere de biz etrafındayken patlamasa." Yayın evinde işleri yolunda gitmeyen biri daha vardı demek ki. Yerime dönüp masama oturdum. Çalışmaya başladım. Bilgisayar ekranında 3 saattir değişik renkte fonların üzerine çeşitli kapaklar tasarlıyordum güya. Bir çocuğun acı çeken yakın plan gözleri yaşlar gözlerimden aktı akacak. Tutuşmuş samanların ve alevlerin içinde şaha kalkan bir at. Havada uçuşan yolunmuş tavuk tüyleri. Elim işimde, aklım kilometrelerce ötedeki köyümde, çocukluğumdaydı. Güneş çoktan batmış, karanlık basmış, yatsı okunmuştu. Recep'in dedesinin ahırında samanları tutuşturması için arkadaşıma yardım ediyordum. Ter içindeydim. Bacaklarım titriyordu. Yüreğim karnıma düşmüş, orada çarpıyordu. Güm güm sesi bütün bedenimi sarsarak kulağımda parlıyordu, patlıyordu. Beygiri ahırın dışına almıştık samanları tutuşturmadan önce. Alevleri görünce acı acı kişnemiş, çifte atmaya başlamış, sonra da kaçmıştı hayvan. Bense dona kalmıştım. "Kaç, kaç çabuk, koş haydi, gitsene be." Arkamdan itmişti beni Recep. O sarmaşa tırmanıp evlerin içine camdan girerken harekete geçebildim ancak. Koştum, koştum. Nefes nefese kendi evimin aralık bıraktığım kapısından içeri daldım. Yere açılmış yatağıma kıvrıldım. Yanımda uyan abim uyanmadı. Oysa uyanıp bana ahır kokuyorsun demesini beklemiştim. Ahır mı kokuyordum? Yoksa bedenimden sızan ekşi, keskin koku korkunun kokusu muydu? Gözlerimi sımsıkı kapatıp beklemiştim. Ev halkı az sonra beni fazla bekletmeden dışarıdan gelen bağırışmalarla, çığlıklarla uyanmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. "Ne oluyor lan? Kalkın, kalkın, uyanın, fırlayın, haydi, yangın var, yangın." Uyananlar uyuyanları kaldırmış, herkes ayaklanmış. Kısa bir şaşkınlıktan sonra itişe kakışa hepimiz evin dışına çıkmıştık. Musagillerin oradan alevler yükseliyordu. İnsanlar koşuştururken ben bacaklarıma felç inmiş gibi taş kesilmiş, yükselen alevlere bakıyordum. "Hey, durma duvar dibinde korkuluk gibi, şu kovayı al da koş haydi," diye iteklemişti beni babam. Hiç tepki vermediğimi görünce suratımı okkalı bir tokat indirmişti. "Kendine gel. Erkek olacaksın güya. Koş haydi. Kuyudan su çek de bu tarafa doğru yayılmadan söndürelim şu ateşi. Haydi sallanma." Yakındaki evlerden yardıma koşanlarla birlikte ahırdaki yangın yayılmadan, başka evlere sıçramadan kısa zamanda söndürülmüştü. Sabaha karşı evlerimize girip yatmıştık ama artık köyde kimseyi uyku tutmamıştı. Komşular da tıpkı bizim evde olduğu gibi yangının nasıl çıktığını konuşmuşlardı aralarında. En büyük afetlerden biriydi yangın. Ama deprem, toprak kayması ya da sel gibi Allah vergisi değil, kul hatasıydı. Acaba yangın kimin ihmali yüzünden çıkmıştı? Maazallah, hava rüzgarlı olaydı, tüm köy alevler içinde kalabilirdi. Verilmiş sadakalarımız vardı. Ertesi gün köyün ileri gelenleri bir araya gelip yangının sebebini araştırmışlardı. Musa'nın bir hatası varsa, mesela samanlıkta sigara içmek gibi, yüzüne vurulacaktı ki sakın ola aynı hatayı bir kere daha yapmasın. Babam ertesi akşam evde o gün muhtarın odasında konuşulanları anlatırken ben hasta olduğum bahanesiyle yatağıma girmiş, kafama çektiğim yorganın altında dinliyordum anlattıklarını. Nesi var bunun diye sordu bir ara babam. Anamın sesini duydum. Dün gece Ayaz'da üşüttü herhal. Kimseye bir şey olmadı da bir tek bu mu üşüttü? Aman Allah'ım, babam çaktı mı yoksa bu işte parmağım olduğunu? Yorganın altında öksürmeye çalıştım. Çelimsiz piç. En küçük diye şımarttın sen bunu, ondan böyle oldu. En küçüğümüz Cemile, ben değilim ki dedim içimden. Ama babam kız olduğu için onu evlattan saymıyordu herhalde. Benimle uğraşmayı bırakıp konusuna geri döndü babam. Ağabeylerim de ara sıra lafa karışıyor, yangının neden çıktığını anlamaya çalışıyorlardı. Musa sigara falan içmediğine, yangın çıktığında yatağında uyumakta olduğuna göre vardı bu işte bir bit yeniği. Bir ara kendimi tutamadım, kafamı çıkardım yorganın altından. Büyük bir suç işlemiş olmalı ki Allah ona bir ceza verdi herhalde dedim. Musa suç işlemiş de Allah ceza vermiş. Laf işte. Başından büyük söz söyleme dedi babam. Zaten çocuklara laf düşmez. Hoca söylüyor hep, hiçbir suç cezasız kalmaz diye. Niye yandı ahırı bir suçu yoksa? Zıbar uyu dedi babam. Şimdi car car konuşuyorsun ama dün alevleri gördüğünde donla ediyordun korkudan. Yorganı yeniden başıma çekerken sen öyle zannet dedim yine içimden. Gerçeği bilse kızar mıydı yoksa gurur mu duyardı benimle Musa'yı cezalandırdığım için? Yangından birkaç gün sonra Recep'le beraber okuldan çıkmış evlerimize yürüyorduk. Dedem ahırı aralarında düşmanlık olan köylülerden birinin yaktığını zannediyor dedi Recep. Aklına bile gelmedi onu Allah'ın cezalandırabileceği. Bir kağıda hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Allah mutlaka cezasını verir diye yazıp dedenin cebine koyalım dedim. Olmaz, hemen anlar benim yaptığımı. Başka bir fikrim var. Bunu eski yazıyla kör hocaya yazdıralım. Bak o zaman anlamaz işte. Biz o yazıyı yazamayız çünkü. Hoca sormaz mı niye yazdırıyorsunuz bunu diye. Kötülükten uzak durmak için deriz. Hep aklımızda olsun diye. Mıskı gibi üstümüzde bulunsun istedik deriz. Zaten her derse tekrar tekrar söyletmiyorum bu lafları. Bilmem ki, az düşündü sonra. Tamam öyle yapalım dedi Recep. Bir yandan kafayı çalıştırıyor, aramızda binbir hinlik üretebiliyorduk. Ama öte yandan hala ne kadar saftık, ne kadar çocuksuyduk. Hocadan bu cümleyi eski Türkçe ile yazıp bize vermesini rica ettik. Yapmadı. Bizi ciddiye almamıştı ya da eski yazıyı bilmiyordu. Recep'in söylediğine göre dedesi de hiç ders almamıştı yangından. Aklına bile gelmemişti bunun ona bir işaret olabileceği. Anasına musallat olmaya devam ediyordu. Ahırı boşu boşuna yakmıştık. Aradan biraz zaman geçti. Recep'le bu sefer de Musa'nın kümesine zarar vermek üzere bir plan yaptık. Pazar akşamları Kur'an kursu yoktu. Recep ders çalışma bahanesiyle akşam ezanından sonra bizim eve gelecekti. Dede de her akşam yaptığı gibi kümesin kapısını sıkıca kapayıp evine girecekti. Sonra da biz dedenin bahçesine geçip gece çakalların tavuklara ve horoza saldırabilecekleri için kümesin kapısını aralayacaktık. Dede Recep'i kümesin kapısını açmakla suçladığı takdirde arkadaşımın şahidi ben olacaktım. Recep benim yanımdaydı. Sundurmadan hiç ayrılmadı diyecektim. Plan iyiydi ama gerçekleştiremedik. Çünkü o hafta benim başıma öyle bir felaket geldi ki Başkasının derdini düşünecek halim kalmadı. Önümde duran telefon çaldı. Açtım. Nadide Hanım, Bora İlhami Bey odasında seni bekliyor dedi. Tamam Nadide Hanım. Hızla ayağa kalkınca başım döner gibi oldu, sendeledim. Çocukluk günlerimden kopup bulunduğum ana geri dönebilmek için bir an masama tutunup bekledim. Sonra duvarlara tutuna tutuna yavaş yavaş yürüdüm koridorda. Sevgilimin odasına girdim. Beni görür görmez saçını kesmekle iyi yapmışsın diye konuya damardan girdi sevgilim. Gerçekten değişmişsin. Ben bile tanıyamadım seni ilk bakışta. Ama o adam evinin yerini öğrendiyse pek işe yaramaz. Evimin yerini öğrenmedi. Öğrenmiş olsa dün dayanırdı kapıma. Sen yine de çok temkinli ol. İstersen bir süre başka yerde kal. Daha neler? Her şeyim evimde benim. Başka yerde nasıl yaşarım? Bak ne düşündüm. İstersen ben gider, evden birkaç parça eşyanı alır getiririm. Bir hafta kadar bir otele çık. Sözünü kestim. Tut ki evimi öğrendi. Ben evde olmazsam nasıl anlayacağız eve geldiğini? Ömür boyu otelde mi oturayım? Sana başka bir ev buluruz. Bu kadar telaş etme ne olursun. Saçsız halimle tanınmıyorum. Mesai saatinden sonra evime gideyim. Bu akşam da gelen giden olmazsa kaparız bu konuyu. Gelecek olursa beni hemen ara, tamam mı? Ne yapacaktı acaba? Evime koşturup adamı sorguya mı çekecekti? Dövecek miydi? Bunu ona sormadım. Söz ararım dedim, lafı uzatmamak için. Bora, bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsun işte, benim kız bugün staja başladı yayın evinde. Dün bahsediyordum ama sanki kesin tarih, kesin karar verilmemiş gibiydi. Hani bana onu ikna et falan demiştin de sonra ne oldu dün gece? Senden çıkıp eve gittiğimde baktım yatmamış. O saatte beni bekliyor. Tatil sonunda işbaşı yaptık ya bugün. Madem kararı kesinmiş, illa birinci günden itibaren aramıza katılacakmış. Gecenin o saatinde itiraz edecek gücü kendimde bulamadım. Zaten anasını da kafa kola almış. Biz seninle şarapları devirmişiz. Kafayı bulmuşum, yorulmuşum, uykum da gelmiş. Bunlar karşımda ana kız dır dır dır. Tamam dedim. Hayırlısı olsun ne diyeyim. Ben üniversiteye gitmesini tercih ederdim. Ama inat etti işte. Sen onunla ilgilenir misin canım? Diğer çocukları pek tanımaz. Biraz da aksidir biliyorsun. Seninle iyi anlaşır. İyi anlaşıyor. Bak bakalım neye kabiliyeti var. Onu yeteneğine göre yönlendirelim diyorum. Çok güzel fotoğraf çekiyor mesela. Çizgisi nasıl? Kalemi kuvvetli mi? Yaratıcı bölümde mi kalsın? Yoksa onu Handan'ın yanına halkla ilişkiler bölümüne mi alayım? Gözün üstünde olsun. Sonra bana söylersin düşüncelerini. Casusluk yapayım yani diyorsun öyle mi? Aşk olsun. Anasıyla ben aramızdaki kuşak farkından dolayı iletişim kuramadık pek. Doğru değerlendiremedik onu. Seninle daha açık konuşur, şey eder diye. Benim derdim yetenekleri körelmesin. İstemiyorsan hiç ilgilenme. Gereksiz bir şey söylediğimi fark ettim. Yanlış anladın. Elbette ilgileneceğim. Zaten onu tanıdığım kadarıyla sanatsal yönünün kuvvetli olduğunu sanıyorum dedim. Merak etme, gözüm üstünde olacak. Ben kendi adıma memnun oldum aramıza katıldığına. Ayrıca artık daha dikkatli olmamız gerekecek Bora. Derya odama her an destursuz dalabilir. Oluruz ne yapalım? Hep bu gap year saçmalığından. Saçmalık olur mu ne güzel. Keşke bizde de olsa o sistem. Ah Bora. Türklerin liseyi bitirince bir yıl gezip eğlenecek hali mi var? Ekmek parası peşinde gençler. Bilmez miyim ben de onlardan biriyim. Ben bile işe girdim de askere gitmeden önce. Hamile kalmıştı Eda. Baba veya kayınpeder parasıyla geçinmek istememiştim. Yayın evi aileden kaldı diye biliyordum. Ben hayata bir reklam firmasında atıldım. Aileden kalan matbaayı sonradan yayın evine çevirdik. Babamın vefatından sonra. Hiç tahmin etmezdim dedim. Ben seni baba parası yiyen mutlu azınlık çocuklarından sanıyordum. Ben senin hikayeni dinledim de sen benimkini hiç sormadın. Nereden bileceksin? Bir an konuşmadan durduk öyle. Sonra ben Yerime döneyim dedim. Kapıdan çıkarken Derya sana emanet dedi sevgilim. Bir bu eksikti diye düşündüm odamı yürürken. Sevgilimin huysuz kızına güllabicilik etmek tek eksiğimdi. Yerime geçtim. Bilgisayarımın önüne çöktüm yine. Ağrımaya başlayan başım ellerimin arasındaydı. Recep'in sesi kulaklarımda, yüzü gözlerimin önündeydi. Yayın evinin işleri o anda beni hiç ilgilendirmiyordu. Niye bir türlü huzura kavuşamıyordum ben? Nasıl bir yazıydı alnıma yazılan ki ne yapsam bir türlü değiştiremiyordum? Ne büyük paralar, ne şan, ne şöhret peşine düşmüştüm. Kendime yaratılışımın çizgisinde yeni bir benlik, yeni bir hayat istemiştim sadece. Aşık olmak istemiştim, bir işim olsun istemiştim. Her insanın kendisi için arzu edeceği sıradan huzurlu bir hayat. Hepsi buydu. Fazla bir beklentim olmadığı için de başarmıştım bu kadarını.